Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 14 Ekim 2022 günlerden Cuma, bir haftayı daha sonlandırıyoruz ve gündemde son derece yüklü dünya gündemini aktaracağım sizlere. Bugün hem Astana'da Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi, bu vesileyle Rusya liderinin yeni yaptığı açıklamalar var. Hem Türkiye'ye yönelik doğalgaz merkezi teklifinin arkasından gelen tartışmalar var. Avrupa'da yarattığı yankılar var. Bunların hepsini aktarmaya çalışacağım. NATO Savunma Bakanları sonrasında retorik, belki Stoltenberg Genel Sekreter tarafından yükseltilmiş gözükse de, ya da Avrupa Birliği Dış Politika Şefi tarafından, Amerikan Savunma Bakanı biraz daha ton olarak farklı konuştu diyebiliriz. Tabii Amerika'nın ara seçimler artık Kasım, 8 Kasım'da düzenlenecek. Demokratların özellikle Suudi Arabistan'ın petrol arzını kısma kararı sonrası biraz başı dertte gibi gözüküyor. Enflasyon oranları da eklendi. Biden'ın açıklamaları var. Bunları da aktaracağım size. Orta Doğu'da çok hareketli, Suriye'nin kuzeybatısında İdlib bölgesinde notlar var. Aktarmaya çalışacağım. Ve Irak. Nihayet bir sene geçti. Yanılmıyorsam 10 Ekim 2021 tarihindeydi. Yeni Cumhurbaşkanı seçildi parlamentoda. Tıkanıklık bir türlü aşılamıyordu. Özellikle Muqteda Sadr yüzünden. Biraz Kürtler arasında da, Kürt partiler arasında da gerilim olmuştu. Abdülatif Reşit yeni Cumhurbaşkanı seçildi ve bir süredir adı da konuşulan Muhammed Şia Es-Sudani, Şii partilerin koordinasyon komitesinin adayını başbakan olarak görevlendirdi. Hükümet kurulabilecek mi henüz bilmiyoruz ama en azından çözüm yönünde bir yıl sonra adım geldi. Bugün programın ikinci yarısında Orta Doğu'ya bakacağız. Hem Irak'taki yeni durum ve uzlaşma girişimlerine, hem de aslında çarşamba günü Emir Aşnaz'la da konuşmuştuk, Lübnan ve İsrail arasında deniz alanları anlaşmasının siyasi yönlerine bir parça bakmaya çalışacağız. Program konuğum Alptekin Dursunoğlu, Yakın Doğu Haber internet sitesinin kurucusu ve yazarı, araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu olacak. Böyle özetleyebilirim gelişmeleri. Hemen vakit kaybetmeden, dünya gündemine başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekansları bunlar. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden kulaklığı tıkladığınız zaman hemen sağ üst köşede Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabınız varsa en kolayı Telegram, aslında Radyo Sputnik'e katılmanız yeterli. Hem Odyssey kanalından izleyebilir hem de dinleyebilirsiniz her yerden diyelim. Başlayalım Eksene. Evet, şimdi Ukrayna sahasını aktaracağım ama Rusya liderinin Astana'da yaptığı konuşma var. Hem Ukrayna çatışmasıyla ilgili Rusya'nın perspektifini anlamak bakımından dikkat çekici unsurları var. Hem de tabii ki genel dünya görüşü, dünya durumunu anlamak bakımından kısmi seferberlik ilan edilmişti Donbas sahasında. Rusya Federasyonu ve müttefiklerinin sınırlı güçle girişilen bir operasyonda zorlanmasından sonra 300 binlik bir yeni seferberlik, 300 bin kişi devreye sokulmuştu. 2 hafta içerisinde sona erecek, daha ek seferberlik planlanmıyor diye açıklaması var Astana'dan Ukrayna'ya dair, Ukrayna sahasına dair Putin'in. Daha fazla sert saldırılara gerek yok şu anda diye de bir saptaması var. Hatırlayalım, Kuzey Akım 2 hattı sabote edilmişti. Sivil altyapıya terörist saldırısı diye nitelendirmişti Rusya. Hemen ardından da Kırım Köprüsü, resmi adıyla Kerç Köprüsü'ne Ukrayna'nın istihbaratının ki Dışişleri Bakanı da üstlenmiş gözüküyor, saldırısı oldu. Bunun arkasından geldi. Bundan önce böyle bir saldırı yapılmıyordu Rusya Federasyonu tarafından. Şimdi Putin diyor ki daha fazla böyle ağır enerji altyapısı, daha ziyade Ukrayna'nın askeri ve idari güvenlik servisleri altyapısını hedef alan saldırılara daha fazla gerek olmadığını, Rusya'nın Ukrayna'yı yok etme peşinde olmadığını ama Ukrayna iç savaşına müdahale etmekten de bir pişmanlık duymadıklarını, zamanlamasının ve eyleminde doğru olduğunu söyledi Rusya lideri. Tabii Orta Asya ile ilgili söyledikleri de var. Türkiye ile ilgili de onları daha sonra aktaracağım. Ukrayna'daki genel durum dün yine en son anladığım kadarıyla devam etmeyecek Putin'in bu açıklamalarından sonra. Ama dün itibariyle Odessa, Cherkask, Rovensk ve Poltava, Sumi, Kiev bölgelerinde yine altyapıyı hedef alan saldırılar gerçekleştirildi. Kırım Köprüsü saldırısına misilleme olarak Ukrayna hatlarının da Donetsk'te belli yerleri zorladığı, Melitopol'ü zorladığı yönünde de Telegram kanallarından haberler var. Pek çok bölgede püskürtüldükleri belirtiliyordu ama henüz şu an sahada çok büyük bir dramatik bir değişiklik olmadığı anlaşılıyor. Bir de esir takası yapılmış 20 Rus askeri evlerine geri gönderilmiş. Savaşın genişlemesi riski Belarus üzerinden. Belarus'ta diken üstünde biraz Doğu Avrupa'daki durum nedeniyle Belarus'tan sınırımız ihlal edilmediği sürece biz savaşa girmeyeceğiz açıklaması geldi. Yalan haberlerle Belarus'un çatışmaya çekilmeye çalışıldığını söylüyorlar. Ama bir terörle mücadele operasyon rejimi de ilan edilmiş. Özellikle provokasyonlar ve terör saldırılarına karşı, sabotajlara karşı. Küresel çapta Ukrayna çatışması nasıl sonuçlanacak? Bugüne kadar 30 yıldır aslında pek çok bölgede Amerika'nın liberal müdahalecilik girişimlerini gördük. Çeşitli gerekçelerle bazısı doğru, bazısı yalan çıktı. Ama Rusya Federasyonu'na verilen mesaj, biz ancak yeniden böyle şeyler yapabiliriz, bizden başka kimse yapamaz şeklinde oldu bugüne kadarki tavır. Şimdi tabii bu argümanlar sorgulanıyor, çok tartışılıyor. Katılanlar var, katılmayanlar var. Bunlardan birisi ve son dönemde dikkat çekici bir isim, Twitter'ı satın almaya kalkışmasıyla hala iş ortada gözüküyor, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk. Dünya barışı ile ilgili kaygıları olduğunu anlıyoruz Elon Musk'ın. Ben aktarmıştım size. Yani Kırım 1700'lerden beri zaten Rusya'da Ukrayna'ya hediye edilmiş. Ukrayna'nın çok geniş bir güneydoğusunda Rus nüfus var. Dolayısıyla yani Kırım'a hiç girmeyin. Zaten 2014'te iş bitti ama diğer bölgelerde de BM gözetiminde referandum yapılsın deme gafletinde bulundu. Ortalık birbirine girdi. Hem Ukraynalı milliyetçiler hem de batıdaki liberaller hakikaten Elon Musk'a yönelik büyük bir kampanya başlattılar. Hatta işte bu açıklamaları, bu tweetleri Putin'le konuşup attığını iddia ettiler. Elon Musk yalanladı. 18 ay önce uzayı konuşmuştum, böyle bir şey olmadı dedi falan derken en sonunda iş tabii Ukraynalı milliyetçiler tarafından çok fena linç edildi. Gördüğüm en büyük troll saldırısı dedi. Starlink, Ukrayna ordusunun uydu kapasitesi açısından çok önemliydi ve o kapatılmış gözüküyor. Gerçi kimileri Rusya hackledi ve devre dışı bıraktı gibi şeyler de iddialar da ortaya atsalar da CNN'e göre Elon Musk Pentagon'u bilgilendirmiş. Artık böyle bedava Ukrayna'ya hizmet yok demiş. Bu konuda da eleştiriler aldı tabii ki. Tweetleri yüzünden şimdi artık görevi sona ermekte olan Kiev yönetiminin Berlin'deki büyükelçisi kendisine benim burada sarf edemeyeceğim bir küfür savurmuştu. Starlink devre dışı kalınca, herkes sorgulayınca da Elon Musk Berlin büyükelçisinin tavsiyelerine uyuyorum diye, yani gidin diyerek küfürlü bir biçimde bir tweet atmıştı. Böyle bir yanıt vermiş durumda. Odessa'da reklam panolarını sökmüşler. Ünlüler, bir takım selebritiler de burada bu çatışmayı nedenleri ve sonuçlarıyla görmek yerine aniden gerçekleşmiş bir şey olarak gördükleri için herhalde çok da bilgileri olduğunu zannetmiyorum Donbas dosyasıyla ilgili olarak. Elon Musk dolayısıyla bir anda Ukraynalı milliyetçilerin bir numaralı düşmanlarından biri haline geldi. Efendim, şimdi tabii bu tartışmalar devam ediyor. Biz daha enteresan başlıklara geçelim. Şimdi en önemlisi hayati diyelim, enteresanın da ötesinde. Tabii tahıl anlaşması Temmuz sonunda yapılmıştı. Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Ukrayna tahılının çıkartılması. Daha ziyade Amerikalı, Ukrayna'da tarım alanlarını satın almış Amerikalı Monsanto gibi şirketleri memnun eden bir anlaşmaydı aslında. Bu anlaşma hepimiz biliyoruz aslında, ama şimdi tabii 3 ay süreyle 120 gün denildi, yenilenmesi gerekiyor. Rusya ile de ayrı bir anlaşma yapılmıştı. Rusya tahıl ve gübresinin çıkartılması, o konuda aksaklıklar vardı. Şimdiden görüşmelerin devam ettiği, uzlaşma umudu olduğu İstanbul'da merkez kuruldu. Çünkü Türkiye'nin çok önemli bir payı var bunda. Ama tabii Rusya'ya verilen sözlerde tutulması gerektiğinin altını çiziyor Moskova'dan kaynaklar. İstanbul'dan bir kaynak da bunu RIA Novosti'ye dile getirmiş. Fakat şöyle bir sıkıntı var ki, Kırım Köprüsü'ne yapılan bu terör saldırısında kullanılan patlayıcıların büyük olasılıkla Bulgaristan'dan Gürcistan tarafına gönderildi. Oradan yeniden paketlendiği, sınırdan geçirildiği FSB'nin, güvenlik servisinin, Rusya'nın açıklaması o yöndeydi. Şimdi acaba bu deniz yoluyla tahıl götüreceğiz diye bu patlayıcıları mı götürdüler diye, yani henüz belirlenememekle beraber, herhalde tahıl anlaşması ile ilgili pazarlıkların içerisine de bunu katmakta fayda var. Dolayısıyla eğer insani koridor olarak tahıl koridorunun Rusya Federasyonu'nda bir sivil köprüyü vurmak için terör işine karıştırıldığının netleşmesi halinde bu tahıl anlaşmasında zora gireceğini anlıyorum ben gelen haberlerden. Kuzey akım sabotajları var zaten, sabotajların soruşturulmasına Rusya'yı katmıyorlar. Sonuçları ne olacak? Fail tabii belli herkesin gözünde, ama o soruşturmalarla ilgili özellikle Danimarka ve İsveç Rusya tarafından da uyarıldı. Biz de sonuçlarını tanımayız diye. Almanya'yı ilgilendiriyor. Almanya'nın pek gıkı çıkmıyor bu konuda. O da enteresan bir durum. Kırım Köprüsü'nü de ben dün aktarmıştım size. ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul zannediyor. Halbuki Rus çakacılar Vovan ve Lexus, bu krizin başından bu yana, daha öncesi de var da, pek çok yetkiliyi tufaya düşürmüş. İki şakacı Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'ya Kırım Köprüsü'nü biz sabote ettik kısmını, bizim işimiz diyerek itiraf ettirmiş. Artık yalanın da bir rajonu var diyeceğim geliyor. Hani abartıyorum biraz ama o da gitti. Biz hem üstleniyorlar, sonra biz yapmadık diyorlar vesaire. Bir acayip bir durum. Ukraynalılar adına aynı şeyleri Donetsk'te Rusya ve, yani 2014'ten beri kontrolleri dışındaki Donetsk'e yaptıkları saldırıları da sanki kendi kendilerine yapmış gibi sunan haberlere yer vermişlerdi. Artık ipin ucu o kadar kaçtı ki, o yüzden böyle yalanın da bir raconu var. Hani inkar edersiniz, etme biçiminiz daha zekice olur. Artık onlara da gerek kalmıyor hakikaten. Amerika'da eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Trump döneminde, sonra Trump'la da kavga etti biliyorsunuz. Trump kendisine epey ağır cümleler kurmuştu. O da Amerika'da sık bolca konuşuyor. Putin'i iktidarda indirmemiz lazım, rejim değişikliği yapmamız lazım ve hatta hedef gözeten suikastla öldürmemiz lazım. Kasım Süleymani'yi nasıl öldürdükse, İran devrim muhafızlarının lideri Trump döneminde vurulmuştu Bağdat'ta, hatırlayalım. Putin'i de öyle öldürmeliyiz demiş. Artık tabii ki iş böyle çırından çıkmış vaziyette. Amerika'nın temel izleyi bir takım liderlikleri önce şeytanlaştırmak, konuşmalarını cımbızlayarak çarpıtmak, dosyayı insanların çok anlamamasını sağlamak, böyle bir anda bir şey oldu filan, hani o şekilde yaklaşmak ve ondan sonra da John Bolton gibiler tabii ki böyle şeyler salık verebiliyorlar. Kimse de son tarihinde beğenme dünyanın başka bir liderine bu şekilde suikast düzenleyelim diye, eski bir devlet görevlisi üstelik kendisi, nasıl diyor diyeceksiniz. Kendisi Birleşmiş Milletler'in 15. katından yukarısı zaten olmasa da olurdu diye cümleleri vardı Irak işgali, Amerika'nın Irak işgalinden hemen öncesinde. Tabii John Bolton böyle konuşuyor ama Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Aslında biraz NATO Genel Sekreterinin bu hafta sarf ettiği, eğer Ukrayna'da Rusya kazanırsa biz yeniliriz, yani savaştaymış gibi sunduğu konuşmasını da, nasıl diyeyim, düzeltti mi diyeyim, biraz böyle yumuşattı mı diyeyim, hakikaten enteresan çıkışları. NATO Rusya'nın savaşına sürüklenmeyecek, İttifak destek vermeye devam edecek. NATO Rusya'ya tehdit değildir. Rusya ile çatışma istemiyor. Savunma amaçlı bir ittifakımız var. Tabii her santimetre kareyi koruyacağız dedi. Tabii de facto biz NATO üyesiyiz diye açıklama yapmıştı Ukrayna Savunma Bakanı. Herhalde onu saymıyor olsa gerek. Ama nükleer saldırı yine dolaşıma sokulan. Nükleer söylem tehlikeli ve sorumsuz. Varsayımlar üzerine konuşmayacağım diyerek aslında başkanının, kendi başkanı çünkü bu dolaşıma sokmuş vaziyette Joe Biden, ona da dokunduruyor mu diye düşünüyorum doğrusu. Şimdi artık İsveç, Finlandiya'nın üyeliklerini onaylama vakti. İki ülke kaldı, biri Türkiye, onu belirtelim. Ukrayna'ya da yardıma devam. Özellikle Amerika'nın bu NASAMS sistemleri, Almanya'nın IRIS-T sistemleri, hava savunma sistemleri, Ukrayna hava savunması için bunlar dikkat çekici. Rusya'da Putin'in son açıklamasıyla bu ağır saldırıları sürdürmezse hakikaten bu hava savunma sistemlerini de konuşlandırabilirler. Onu da belirtmekte fayda var. Evet, Amerikan Dışişleri bir vatandaşımız öldü Donbas'ta diye paralı askerler ve hatta düzenli NATO birlikleri bir takım herhalde ayrıca kontrat mı yapıyorlar olduğu iddia ediliyor. Böyle bir durum var. Stoltenberg ise Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz, yılmayacağız gibisinden açıklamalar yapmış yine. Ama nükleer silah kullanmaktan uzağız canım, yok öyle bir şey demeye getirmiş. Hiç olmazsa biraz tonunu düşürmeleri bile hayırlı demek gerekiyor. Amerikalılar kendi içlerinde de tartışıyorlar. Bir yandan Foreign Policy dergisinde bu American Enterprise Institute'un kıdemli araştırmacısı Daniele Pletka'nın bir analizi var. Orada biraz yani bu işin ucunu kaçırıp 3. Dünya Savaşı çıkartılması riski Biden yönetiminin bundan çekindiği vurgusu var. Çok kapsamlı bir yazı aslında ama genel özü böyle diyebilirim. Biraz da Kasım'daki ara seçimlerden sonrasına bakmak lazım vurgusu yapılmış. Tabii Avrupa Birliği'nin artık savaş bakanı diye rahatlıkla anabileceğimiz Joseph Borrell dış politika şefi, kendisi barışla ilgili ya da müzakereyle ilgili ya da öldürülen Minsk anlaşmalarıyla ilgili hiç bunları anmamıştı. O yüzden diplomat niteliği konusunda epey tartışmalar yarattı söylemleriyle. En son ben aktarmıştım. Eğer nükleer tehdit yaparsa Putin Rusya ordusunu imha ederiz gibi en son açıklamalarını. Benim gözümden kaçmış, hepsini görmemişim. Bir de yeni sömürgeciliğin doğasına çok uygun açıklamalar yapmış Avrupa Birliği'nin dış politika şefi. Avrupa bir bahçe. İnsanın inşa ettiği. Evet, kusura bakmayın, internette bir kesinti oldu ama hemen geri döndük. Joseph Borrell'da kalmıştım. Avrupa'nın bir bahçe olduğunu, insanlığın inşa etmeyi başarabildiği, dünyanın geri kalanının ise balta girmemiş orman olduğunu, balta girmemiş ormanın bahçeyi işgal edebileceğini dikkatli gerektiğini söylemiş kendisi. Hakikaten çok yeni sömürgeci ve korkunç bir söylem bu. Ama böyle şeyleri rahatlıkla artık söyleyebilir hale gelmeleri de belki Avrupalılar tarafından, Batılılar tarafından, Amerikalılar tarafından tartışılır diyelim. Evet, Bağımsız Devletler Topluluğu Astana'da başladı toplantısı. Kazakistan diplomasinin bu hafta merkezindeydi. Devlet başkanları Rusya, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Ermenistan liderleri fotoğraf çektirdiler. Daha çok terör aşırıcılık gündemi var. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünde BDT'ye gözlemcilik statüsü verilmesi, yolsuzlukla mücadeleyle ilgili bir de anlaşma imzalanması bekleniyor. Rusya liderinin konuşması var. Girişte söylediğim Ukrayna ile ilgili açıklamalarının dışında saptamaları, Rusya'nın her zaman Ukrayna ile müzakereye açık olduğu ama Kiev yönetiminin buna açık olmadığı, hatta Kiev bölgesinde yeniden konuşlandırma, ilk girişte herkes Kiev'i işgal etmeye çalıştığını düşünmüştü. Batılı bir takım askeri uzmanlar da hedefinin o olmadığını, 2014'te darbeyle başa gelen neonazilerle bağlantılı yönetimi ya da Ukrayna içerisinde bu işlerin savaşa dökülmemesini isteyenlere ikna amacıyla yapıldığını ve sonra da düzenli bir biçimde bu İstanbul Anlaşması önerileri eşliğinde Rusya'nın zaten çekildiğini öne sürmüştü. Bunu kastediyor kendisi, bu görüşü demek ki o askeri uzmanlar, Rusya daha önce bu şekilde ifade etmesi de bunu dile getiriyordu. Kuzey akımda ilgili bir kol çalışıyor ama yani bu bizim işimiz değil. Yani Avrupa'nın tercihi demeye getirmiş. Türkiye'ye teşekkür ediyor. Hem tahıl anlaşması BM Genel Sekreterliği ile ilgili hem de esir takası Ankara'nın arabuluculuğunda yapılmıştı. Çok minnettar Rusya diye de vurguları var. G20 zirvesi ile ilgili katılacak mı Putin davetli? Önümüzdeki ay gidecek mi gitmeyecek mi, henüz buna dair bir karar olmadığını anlıyoruz. Ama Rusya lideri özellikle Orta Asya'da da bir takım sıkıntılar olduğunu, sadece Avrupa kanadında değil genel küresel güvenlikle ilgili bunları vurguladı. Bir de bir yandan da tabii Kafkasya'daki barış, oradan başka bir kıvılcım çıkar mı diye herkes tartışıyor. Ve en son Fransa Cumhurbaşkanı Rusya'ya yönelik bir takım açıklamalar yapmıştı. Putin onları şaşırtıcı bulmuş, biz barış için uğraştık diye de vurgulamış. Dışişleri Bakanları Astana'da Ermenistan, Azerbaycan, Rusya görüştüler. Putin de Aliyev'le görüştü. Kafkasya barışına da yeniden bir el atılmış gibi gözüküyor. Tabii asıl Ukrayna üzerinden Amerika ile Rusya'nın görüşmesi, Ukrayna'daki çatışmaların gidişatının etkilenmemesi. Hemen herkes artık bu işin Ukrayna tarafıyla çok da alakası olmadığını, Ukrayna'nın söz dinleyerek kendilerine söyleneni yaptı. Ya da belki de Ukrayna içerisindeki aşırı milliyetçilerin zaten nabzının diyelim batıda tutulduğu Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın derhal İstanbul'da bir anlaşma taslağı ortaya çıktığında Kiev'e gidip çöpe attırdığı çok konuşulmuştu, Batı medyası da yazmıştı. Türkiye yeni bir şekilde yani Ukrayna değil ama ABD, Britanya, Fransa, Almanya ile Rusya'yı bir araya getirir mi diye bir takım şeyler ortaya, iddialar ortaya atıldı. Resmi değil bunlar ama Astana'da Erdoğan'la görüştü Putin. Bu konu değil, enerji konusu ele alındı. Sergey Lavrov somut bir teklif almadık demiş. Kimse bize ciddi bir teklifle gelmedi. Peşlerinden koşma niyetinde değiliz. Somut ciddi teklif olursa hazırız. Ama yani gelirse, gelmezse de çok uğraşmayız gibi bir açıklama yapmış durumda. Kremlin, ben dün aktarmıştım size, Erdoğan'dan Rusya'nın batıyla müzakeresine dair herhangi bir şey duymadık demişti. Bugün Dışişleri Bakanı, Katar Dışişleri Bakanı'nın kabulü sırasında açıklama yaptı. Zaten biz Rusya'yla Ukrayna'yı bir araya getirmeye çalıştık. Yani hiçbir zaman Rusya'yla batıyı bir araya getirmeye çalışmadık demiş. Dolayısıyla biraz beyhude bir çaba gibi gözüküyor bu çerçevede arka plan düşünüldüğü zaman. Tabii Avrupa'nın zayıflaması Türkiye'nin çıkarına değil, enerji merkezi, Putin'in enerji merkezi önerisi, onun üzerinden Avrupa'ya Avrupalılar reddediyorlar tabii, gerçekten enteresan. Tabii ki bu bir siyasi hamle olarak bunu da görmek gerekiyor, biraz kış koşullarında yeniden üzerinde düşünmek gerekiyor. Ama Türkiye özellikle Putin'in Erdoğan'a yaptığı Türkiye'nin doğalgaz boru hattı, yeni bir boru hattı da var bunun içerisinde ama asıl gazın fiyatlandıracağı bir merkez olması, bu konuda oldukça olumlu tepki verdikleri anlaşılıyor. Şimdi Türk Akım sabotajı, tutuklananlar olduğu haberleri var. Bizde yakından ilgilendiren bir enerji güvenliği sorunu var. Tabii uzmanlar bunun kısa vadede yapılabilirliği, yapılamazlığını elbette tartışıyorlar ama hızla görüşmeler başlayacakmış. Gazprom şefi Alexei Miller Türkiye'ye, Türk tarafı çok büyük ilgi gösterdi. Ve hemen görüşmeler başlayacak diye açıklama yaptı. Yani yeri henüz belli değil anladığım kadarıyla ama Türkiye üzerinden Avrupa isterse eğer gerçekten ihtiyaç duyduğunda alabilir. Madem Kuzey Akım, orada da çünkü problemler var. Kuzey Akım 2 hattının onarımında çok büyük problemler olduğunu anlıyoruz. Dağıtım merkezi bir yandan da tabii Türkiye'yi de daha öne çıkaran bir tavır olduğu da net olarak anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkçası gaz merkezi oluşmasını Putin'le ortak çalışma talimatı verdik diyerek sahiplenmiş gözüküyor. En uygun yer Trakya olabileceği tabii söyleniyor. Bunun olabilitesi teknik olarak ayrıca konuşmak gerekiyor ama siyasi olarak bir böyle bir şey üzerine atlanmış gibi bir resim var. Elbette bu pek çok insan tarafından tartışılacaktır. Yunanistan bu arada biraz bu iş Türkiye'ye yarar diye, jeopolitik konumunu Türkiye'nin güçlendirir diye hemen analizler yapılmaya başlanmış. Cumhurbaşkanı uçakta başka şeyler de söyledi Yunanistan'la ilgili ama çok değişik şeyler yok açıkçası. Türkiye'ye olan güvenden bahsetmişti Putin. Bunun devam etmesi bizi mutlu etti diye uçakta açıklamalar yapmış Cumhurbaşkanı ayrıca. Tabii Türkiye'de seçimlerde yaklaştığı için iç siyasete etkileri konuşuluyor. Amerikan tarafı da harekete geçmiş durumda malum. Onlar da F-16'ları şartsız şurtsuz daha önce koştukları şartlardan vazgeçerek verebilecekler mi? Kongrede tartışmalar var. Bu tartışmaların odağına Türkiye yeniden yerleşmiş gözüküyor. Bir de Avrupa Komisyonu açıklama yapmış. Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamasına endişe duyuyorlarmış. Yani ne yapalım? Ölelim mi enerjisizlikten, turistsizlikten? Avrupa Birliği Ukrayna'ya verdiği 60 milyar doları Türkiye'ye çak diye verebilecek mi? Böyle bir yani kendi ayaklarına sıkmakla kalmayıp bir de Türkiye gibi bulunduğu coğrafya itibariyle ve ilişkiler bakımından ben Batı ile ilişkiler çöp atılsın diye düşünmüyorum ama tarafsızlık dışında başka bir seçenek yok. Her akıllı siyasetçi Türkiye gibi bir ülkede tarafsız bir pozisyon alır ve Avrupa'nın bu yaptırımlarına da uymaz. Enerji balansı var, turizm var, bir sürü Rusya'da iş yapan Türk iş insanı da var. Anlaşılır bir şey değil hakikaten. Enteresan Avrupa Komisyonu'nun dedikleri. Efendim kısıtlayıcı tedbirlere uymuyor ama diyor Türkiye bizim için çok önemli, göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, gıda güvenliği vesaire vesaire, boş laflar ediyorlar aslında. Efendim Angela Merkel bu arada başbakanken Rusya'dan büyük miktarda doğalgaz alma kararından pişman olmadığını söylemiş. O dönemin koşullarında ucuz gaz almak en mantıklı olan şeydi. Rusya soğuk savaş boyunca Sovyetler Birliği döneminde güvenilir enerji tedarikçisi oldu. İhtiyacı var geçiş döneminde, tamam güzel yenileyeceğiz diyorsunuz ama doğalgaza ihtiyaç var demiş. Tabii bu rasyonel bir akıl böyle düşünüyor. Almanya'da böyle bir akıl pek kalmış gibi gözükmüyor. Şimdi doğalgaz Federal Ağ Ajansı %95 doldurduk gaz stoklarını demiş ama iki soğuk kış ayı yetebilir. Bu yüzden de %20'lik indirim lazım. Nasıl yapacaklar? Hakikaten enteresan bir durum. Evet, Avrupa resesyona koşuyor. Rusya resesyondan çıkıyor gibi The Economist dergisinin makalesi var. Britanya'da Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng yeni muhafazakar başbakan Liz Truss'ın kurbanı oldu efendim. Temerrüt riski, borç temerrüt riskinin artışı. Kovuldu görevden. Ya yakında Liz Truss da kalmayabilir tabii. Bir şimdiden BBC'ye göre istifaya davet edenler var. Zenginleri önceleyen politikası büyük tepki toplamıştı. Şimdi de Maliye Bakanı'nı kovmuş durumda. Evet. Amerikalıların derdi de OPEC artının 2 milyon varillik kısıntı Kasım'dan itibaren kararı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby açıklama yapmış Zoom üzerinden. Bu konuda Rusya'ya, biz bunu Rusya'ya askeri ekonomik destek olarak algılıyoruz ve manevi destek kategorisinde demiş. Çok şahane. Bir de maneviyatı da karıştırıyor Amerikalılar işin içine. Benzin fiyatları yeniden artar mı? 8 Kasım ara seçimleri. Biden yeni duyurular yapacak gelecek hafta. Bu etkileyecek diye düşünüyorlar herhalde. Enflasyon verileri, Eylül beklentileri yüksek çıktı yine Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tüketici fiyat endeksi yıllık %8.2 beklentilerin üzerinde. Gerçi enerji fiyatları daha düşmüş durumda ama bu OPEC artı kararından sonra böyle kalmayabilir. Hayat maliyeti yükseliyor gibi açıklamalar yapılıyor efendim. Evet, şimdi... Bir de arkadaşlar konuğumuzu alalım yavaş yavaş. Almanya'dan bir not aktaracağım. Almanya'da da aslında bu hafta aktarmıştım. Olaf Scholz başbakan bir yandan zannedersem Alman koalisyonunun Amerikancı Yeşiller kanadı ve Hür Demokratlar Çin'le de ilişkilerin azaltılması için bastırıyorlar. Buna yönelik Scholz'un çıkışı olmuştu ve Scholz Çin'i ziyaret etmeyi de planlıyor. Yani Çin'le iş yapmaya devam etmemiz gerekiyor diye açıklama yapmıştı. Reuters'a düşmüş bu haber. Kendileriyle danışılmadan Alman sanayicileri Robert Habeck, ekonomi bakanı, Alman ekonomi bakanının yeni bir takım önlemler için kolları sıvamasına ateş püskürmüşler. Belirli teknolojilerin Çin'le sınırlandırılması Amerika'nın yolundan aslında giden ve bu konuda da Reuters'a da konuşmuşlar, bir toplantı yapılmış. Sosyal Demokrat Parti deniliyor. Çin'le de Amerikan tipi bir soğuk savaştan kaçınmaya çalışıyor ama Yeşiller Partisi öyle yapmıyor, tam aksine gidiyor. Scholz'un herhangi bir şeyi idare etme kapasitesi var mı onu bilemiyorum ama Almanya'nın başını Çin'le de belaya sokma çabaları varmış gibi okuyabiliriz Reuters'ın haberini. Evet, şimdi programın ikinci yarısına geçelim, Orta Doğu'ya geçelim. Telefon hattımızın diğer ucunda Yakın Doğu Haber internet sitesi kurucusu ve yazarı, araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programa. Şimdi birkaç gündür ben aslında hep gündem tam denk gelmiyor. Aktarmakta zorlanıyorum, yetiştiremiyorum. Çünkü bir de netleşmemişti. Şimdi Irak'taki seçimler. Geçen sene yapıldı. Hatta sizinle de konuşmuş, değerlendirmiştik. Bir yıldır Muqteda es-Sadr'ın adeta ayaklanması, onlar devrim diye nitelendiriyorlar. Biraz hocam, biraz ses, sizde bir ses sıkıntısı var galiba. Kendi sesim bana dönüyor da yankılanıyor.
Onu ben
evet. Tamam, şimdi güzel.
Normal geliyor ama.
Tamam. Yok, benim sesim bana da geliyor. Geliyor hala. Evet, konuşmaya çalışayım sesimi duyarak.
Şimdi ya çok zor bir şey o gerçekten.
Evet. Şimdi Irak'ta nihayet düzeldi şimdi galiba. Irak'ta nihayet Cumhurbaşkanı seçildi. Hem Şii partiler arasında yine geliyor. Neyse, hay Allah. Tamam, bir dakika. Şimdi Irak'ta kafam, aklım dağıldı. Nihayet Cumhurbaşkanlığı seçildi. Başbakanı da atamış gözüküyor. Abdüllatif Reşit seçilmiş gözüküyor. Nasıl oldu? Çünkü Irak'ta çok gırtlak gırtlağa geldiler. Hatta yakın zamana kadar hükümetin bulunduğu bölgeler basılıyordu. Muqteda es-Sadr taraftarları devrim yapıyoruz diyorlardı. Ne oldu Irak'ta ve Cumhurbaşkanı seçilebildi, başbakan atanabildi? Hükümeti kurabilecek mi emin değilim. Siz belki aydınlatırsınız bizi ama Irak siyasetinde bir çözüm noktasına gelindi mi diye sorayım.
Evet, evet. Şimdi yani bir yıl sonra, seçim yapıldıktan bir yıl sonra nihayet hükümetin kurulabileceği yönünde çok güçlü işaretler ve umutlar doğdu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılabilmesi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde uzlaşmanın varılabilmesi zaten hem mesela Irak gibi bir ülkede hem de Lübnan gibi, bunlar çok benzer ülkeler. Bunlarda Cumhurbaşkanlığının seçilmesi tarafların uzlaşmaya vardığının işareti olarak okunur ve hükümeti kurmakla görevlendirilen bir başbakan adayı da bulunmuşsa, onun üzerinde de uzlaşmaya varılmışsa, artık kabinenin kurulması sadece bir zaman meselesidir. Yani bundan yaklaşık bir 10 gün sonra çok büyük bir ihtimalle Muhammed Şia Sudani hükümetinin göreve başladığını tanıklık edebiliriz. Peki bu iş niye bu kadar uzadı? Yani aradan bir sene geçtiği için belki izleyicilerimizin bir hafızasını tazelemekte yarar. Şimdi 10 Ekim 2021 yılında erken, güya bir de üstelik erken seçimler yapıldı Irak'ta. Erken seçimlerin sebebi şuydu aslında. İşte Adil Abdülmehdi hükümeti devrilmiş, işte Mustafa Kazımi hükümeti onun yerine kurulmuş ve bu hükümetle de geçici bir hükümet olarak ülkeyi seçimlere, erken seçimlere götürülmesi hedeflenmişti. Ancak işte ancak 10 Ekim 2021'de yapılabildi bu seçim. Fakat işin asıl zorlu tarafı da ondan sonra başladı. Çünkü seçimler yapıldı ama seçimlerden sonra çok ciddi bir hükümet farklılığı oluştu taraflar arasında. Hükümetin, kurulacak hükümetin niteliği konusunda çok ciddi bir görüş ayrılığı oluştu. Seçimleri kazanan 73 sandalyeyle, bu arada şeyi de söyleyelim, 329 sandalye var Irak parlamentosunda. Bu 329 sandalyeli Irak parlamentosunun 73 sandalyeyle Sadr grubu birinci grup olarak çıkmıştı. Sadr grubu madem ki ben birinci oldum, o halde şimdiye kadar süre gelen hükümet geleneğini artık ben değiştirmek istiyorum. Ülkede bir iktidar olduğu belli olsun, bir de muhalefet olduğu belli olsun. Ben dolayısıyla bir çoğunluk hükümeti kuracağım. Başbakanı da kendim belirleyeceğim. Ben tayin edeceğim. Bu hükümet işte kendi dönemi boyunca yaptığı icraatlardan sorumlu olsun. Daha öncekinde olduğu gibi, yani tüm partilerin yer aldığı bir uzlaşma hükümetinde kimin iktidar, kimin muhalefet olduğu belli değil. Kimse de iktidar
ama hocam
sorgulanmıyor.
Evet, ama bu Amerika'nın kurduğu sistem değil mi Irak'ta? İşgal sonrası anayasayı da Amerikalılar yazdı. Doğru. Enteresan bir durum.
Tabii doğru, çünkü yani başka türlüsüne yani hem Irak'ın şartları izin vermedi, hem de dediğiniz gibi aynen Amerika kurdu. Çünkü yani şu açıdan şartları izin vermedi derken aslında yine sorun Amerika'dan kaynaklanıyor. Yani şimdi Irak'ta nüfusun çoğunluğunu Şiiler oluşturuyor. Yani bir yapılacak bir seçimde Şiilerin parlamentoda çoğunluk oluşturacağı bu net. Yani matematiksel olarak net.
Evet.
Şimdi dolayısıyla Sünniler ve Kürtler, hadi Kürtlerin yani bir Kürdistan bölgesi diye kendi bölgeleri var ama yani merkezi hükümette de sonuçta pay sahibiler. Yani Kürtlerin ve Sünnilerin sonsuza dek yani hükümette yer almaları mümkün olmayacaktı. Böylece ne olmuş oldu? Bir uzlaşma sistemi yaratıldı. O uzlaşmaya göre de şu oldu: seçimleri her kim kazanırsa kazansın, yani istediği çoğunluğu elde etsin. Sonuçta bütün meclisteki bütün grupların dahil olduğu bir kabine kuruldu. Yani 2005'ten bu yana bütün şeyler böyle oldu. Yani Şiiler de yok ya biz parlamentoda çoğunluğuz, biz kuracağız demediler, diyemediler. Çünkü başka türlüsüne şartlar müsaade etmiyordu.
Kendi aralarında bölümüşlükleri de var tabii, yani Mukteda Sadr'ı düşündüğümüz zaman o da herhalde var. Peki hocam, yani işin perde arkasını hep tekrarlıyoruz fakat biraz da güncelleyerek hani bu yeni cumhurbaşkanının pozisyonunu anlamak bakımından sormak istiyorum size. Abdüllatif Reşit, biraz Kürt partilerin uzlaşması ile ilgili tartışmalar da vardı. Sonuçta bağımsız anladığım kadarıyla. Tam olarak nereye oturtmamız lazım kendisini?
Yok, bağımsız değil. Yani Celal Talabani'nin
KYB.
Bacanağı, yani çok yakın bir şey. Aynı zamanda böyle bir akrabalığı da var. Bacanağı kendisi ve KYB'nin üst düzey yetkililerinden, KYB'nin kurucularından hatta. İşte şey geçmişi olarak, siyasi geçmişi olarak çok uzun dönemler KYB'nin Avrupa ülkelerindeki temsilciliğini yapmış bir isim. Irak'ta da Nuri El Maliki kabinesi döneminde Su Kaynakları Bakanlığı yapmış. Yakın zamana kadar da Cumhurbaşkanı Berham Salih'in danışmanlığını yapıyordu. KYB'nin yani bu seçimlerde bağımsız aday olarak girdiği doğrudur. Fakat yani bir siyasetçi profili olarak KYB'den...
Evet, benim kastım adaylığı. Evet. Çünkü galiba orada da tartışma koptu Berham Salih'le arasında.
Doğru. Zaten ikinci turda seçildi. İlk turda 155 oy Abdüllatif Reşit aldı. 90 kadar oy da şey aldı, Berham Salih aldı. Yani şimdiye kadar tıpkı Irak'taki işte başbakanın veya hükümetin uzlaşmayla kurulması gibi Cumhurbaşkanlığı da uzlaşmaya dayalıydı. Yani Cumhurbaşkanlığı Kürtlere bırakılıyordu geleneksel olarak. Bu şeydeki gibi, Lübnan'daki gibi böyle yazılı bir hukuksal bir şey değil ama fiil bir durum olarak Kürtlere bırakılıyordu Cumhurbaşkanlığı. Kürtlerde de şöyle bir uzlaşma söz konusuydu. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Kürdistan Demokrat Partisi'ne, yani Barzanilere,
evet.
Irak Merkezi Hükümeti'nin Cumhurbaşkanlığı da Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne, yani Talabani'nin liderlik yaptığı partiye bırakılıyordu. Şimdiye kadar bu gelenek devam ediyordu. Yalnız burada şöyle bir, yani bu seçimleri itibariyle Kürdistan Demokrat Partisi Sadr'ın bildiğimiz gibi şeyiydi, müttefikiydi, koalisyon kurmuşlardı.
Evet.
Yani Sadr nasıl ki ben uzlaşmaz hükümeti kurmak istemiyorum, çoğunluk hükümeti kurmak istiyorum dediyse, Kürdistan Demokrat Partisi de aynen onun benzeri bir tavır geliştirdi. Yani şimdiye kadar hep biz şeyi paylaştık ama şu anda en büyük Kürt grupta benim. Irak Cumhurbaşkanlığını da ben alırım yollu bir söylem geliştirdi. Bunun üzerine bir uzlaşmazlık, bir anlaşmazlık söz konusuydu ama işte bu hükümette yine, yani Sadr'ın istediği türden bir hükümet olmadı. Yani çoğunluk hükümeti olmadı. Yani o gelenek bozulmamış oldu. Irak'ta yine bir uzlaşma hükümeti kuruldu. Ve yine o gelenekte devam etti. KYB'den Cumhurbaşkanı oldu. Sadr grubu şeyden dolayı meclisi basmıştı, hatırlarsınız. Muhammed Şia Sudani'nin başbakanlığı üzerine bir uzlaşma sağlanmıştı. Onun üzerine basmıştı.
Yani tekrar basarlar mı? Ne dersiniz?
Yani Sadr kendi kendisini tasfiye ettiği için şu an öyle bir ihtimal gözükmüyor. Yani muhtemelen Sadr önce işte bu şeyle diretmişti. Ben çoğunluk hükümeti kuracağım diye. Bunu başaramayınca ben siyasetten parlamenterlerimi şeyden çekiyorum, istifa ettiriyorum dedi ve meclisten çekti. Meclisten çektikten sonra işte diğer gruplar şeyde anlaşınca, Muhammed Şia Sudani'de anlaşınca, bu sefer onun başbakanlık sürecini engellemek için tırnak içinde onun tabiriyle devrim denilen süreci başlattı. Meclisi bastırdı. Meclisi basıp Sudani'nin başbakanlığının seçilmesini, hükümetin kurulmasını engellemek üzere sokakları tekrar hareketlendirince işte o bildiğimiz gelişmeler oldu. Hem Ayetullah Sistani'nin hem de kendisinin taklit merci olarak kabul ettiği Muhammed Kazım Hayri'nin karşı çıkması üzerine Sadr bu kez geçtiğimiz yaz itibariyle siyasetten çekildiğini bu kez açıkladı. Siyasetten çekildiğini açıklamasıyla birlikte de artık tamamen yani kendisini bir anlamda bu siyaset dışına çıkarınca artık o kendisinin baskı araçları, o devrim, sokaklar vesaire diye kullandığı o baskı araçları da şu an artık gözükmüyor ve şu anda da hükümet sağlandığına göre, uzlaşma sağlandığına göre. Ha bir dün 9 kadar yere Katyuşa füzeli saldırı oldu ama tabii onun, yani Muktedâ Sadr yanlıları mı yaptı ya da başka birileri mi yaptı, şu an için ona ilişkin net bir şey söylemek mümkün değil ama yani bu tür uzlaşmadan herhalde rahatsız olan şey olunca ilk tabii olağan şüpheli Muktedâ Sadr gibi ve Sadr yanlıları gibi gözüküyor.
Bakalım birazcık sakinleme şeyi olacak mı, fırsatı olacak mı Irak'ın bir yeniden bir yönetime kavuşma. Malum Amerika'nın müdahale ettiği yerler kolay kolay dinmiyor ya da toparlayamıyorlar kendilerini diyebiliriz. Şimdi vaktim azalıyor, bir o yüzden hemen Lübnan'ı da sormak istiyorum. Orta Doğu'daki ikinci gündemde Lübnan'ın nihayet bunca ekonomik sıkıntı, yıllardır devam eden enerji sıkıntısı... Beyrut'a gidenler çok iyi hatırlarlar, çok iyi bilirler. Kendi kaynaklarını sevk edebilen bir hükümet yapısı yok. Orası da Irak gibi diyelim, ya da Irak belki örnek olmuş.
Çünkü Amerika karıştırıyor orayı da aynı şekilde.
Peki. Nihayet fakat herhalde dünyadaki koşullar mı etkili oldu? İsrail'le bu Kana, Kariş sahalarıyla ilgili anlaşma sağlanmış gözüküyor. Lübnan tarafında için siyaseten ne anlama geliyor diye sorarak başlayayım bu anlaşma.
Dünyadaki değil, doğrudan Lübnan'daki taraf etkili oldu. Hizbullah çok bariz bir şekilde İsrail rejiminin Kariş'te o tartışmalı olarak nitelendirdi orayı. O tartışmalı bölgede gaz, petrol çıkarmasına izin vermem dedi ve hükümete de, Lübnan hükümetine de şöyle bir çağrı yaptı. Yani siz Lübnan hükümetinin çıkarlarını, ulusal servet çıkarlarını korumak noktasında işte buralar bizim sınırımızdadır diye bu tutumunuzu sürdürün. Ben orayı askeri açıdan orayı savunmak ve İsraillere böyle tek taraflı adım attırmamak benim işim, onu ben yaparım dedi. Lübnan hükümeti de bu anlamda, Michel Aoun da güçlü güzel bir kararlılık sergiledi ve hükümet olarak Lübnan haklarında diretince Amerika işte bir arabulucu olarak devreye girdi. Önce tabii çok havalardan uçuyorlardı onlar, yani Lübnan'ın şeyini böyle ağzı kulaklarına varıncaya kadar o Amerikalı temsilci güldü ve Lübnan'ın taleplerinin hiç tartışılmaya bile değer olmadığını söylemişti bir verdiği bir basın mülakatında. Fakat işte geçtiğimiz hafta yani o Hizbullah'ın yarattığı caydırıcılığa teslim oldular ve ırkçı İsrail rejimi sonuçta şeyi kabul etmek zorunda kaldı. Bu aynı zamanda
ama pek de bir şey kaybetmemiş gözüküyorlar. Yani sonuçta karış, hatta Kanada'dan da pay alacaklar diye anlıyorum. Hayır, biraz zaten, böyle dengeli. Evet.
Hayır, orası zaten işte tartışmalıydı ama yani eğer Hizbullah'ın bu çıkışı olmasaydı oranın tamamını zaten bu gasp rejimi zaten yağmalayacaktı. Yani burada değişken ne olmuş oldu? Lübnanlıların oradan pay alması oldu. Ve ikinci bir şey de, yani siz bir de onu İsrail'deki taraflara, siyasi taraflara sorun. Yani mesela Netanyahu, Hizbullah'a teslim oldunuz, Nasrullah'a teslim oldunuz diye şu an çok sert Yair Lapid'e çok sert eleştirilerde bulunuyor. Askeri komutanlar aynı şekilde çok tepkililer. Yani Hizbullah'ın caydırıcılığına teslim oldunuz diye suçluyorlar. Tabii bunlar şimdi şöyle diyebilirsiniz. Yani bunlar İsrail'de önümüzdeki yaklaşan bir seçimler var. Burada doğal olarak muhalefet partisi olarak bu bir iç siyasette bir malzeme olarak kullanılıyor. Evet. Doğru, haklısınız. Aynen öyle. Fakat burada şöyle bir gerçeklik var. Yani mesela Netanyahu'ya şu soruldu. Yani bu anlaşmaya işte örneğin siz iktidar olduğunuzda gelirseniz, iktidar olursanız bu anlaşmayı iptal edecek misiniz? Hayır dedi. Yani işte daha önceki sol hükümetler de bize miras bırakmıştı bazı kötü anlaşmalar. Onları nasıl sorumlulukla devam ettirdiysek bunu da ettireceğiz dedi. Şimdi bu şu anlama geliyor. Yani demek ki burada Netanyahu da olsaydı bu anlaşmayı imzalayacaklardı. Çünkü bu bir hükümetin çaresizliği değildi. Bu ırkçı rejimin kendisinin bir çaresizliğiydi. Ve Hizbullah'ın yarattığı caydırıcılığa gerçekten teslim oldular.
Evet. Evet hocam. Vaktim daha kalmadı, üstüne soramıyorum ama ben de zaten bu bağlamda biraz uluslararası konjonktür demeye çalışmıştım. Biden yönetimi orada bir başka bir sıkıntı istemediği o yüzden baskı yaptı İsrail'e yorumları var. Her koşulda çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Lübnan'ın belki de hallolmayacak bir sorunu İsrail resmen tanımadan kendi kaynaklarını totali de araştırmaya sevk ederek çözmeyi başardığı anlaşılıyor. İşin bu yanı hakikaten önemli. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun.
Çok sağ
olun. Evet, Alptekin Dursunoğlu'yla konuştuk. Hem Irak nihayet bir sene sonra Irak'ta Cumhurbaşkanı seçildi. Değişik bir isim. Kim olduğunu dinledik Alptekin Dursunoğlu'ndan. Yeni hükümet de kurulacak gibi gözüküyor eğer Mukteda Esad Şapka'dan bir başka devrim çıkartmazsa. İsrail-Lübnan meselesinde de ayrıca orayı da yakından takip ettiği için Alptekin Dursunoğlu'nun değerlendirmelerini aldık. Evet, haftayı böyle kapatacağım ama önce size Twitter'da gördüğüm Elon Musk'ın Mirovets'in, yani Ukraynalı aşırı milliyetçilerin sitesinde ölüm listesine alındığına dair haberlerin yer aldığını aktararak programın girişinde olayları özetlemiştim size. Başı belada Starlink'i de devreden çıkarttı. Ukrayna çatışmasına barışçı çözüm bulmazsak eğer dünya savaşı çıkacak diyerek müzakere çağrıları yapmıştı kendisi. Sonuçta herkes dalga geçiyordu ölüm listesini alabilirler diye, galiba gerçek olmuş. Darya Dugina da listedeydi, öldürülmüştü hatırlayalım diyerek en son bu notu da aktararak haftayı kapatalım. Pazartesi görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.
suffers pride like a mother.
Kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.